Ayrım 6. Sayfa 49. 14. Şirk kendine şefaatçi tayin etmektir. Kur'an'ın ve onun oluşturduğu İslam dininin koyduğu temel ilkelerden biri, yüce Allah'tan başkasının şefaatçi tayin edilemeyeceğidir. Çünkü şefaatin tamamı Allah'a aittir. Bu konudaki ayetler şöyledir: Yoksa onlar Allah'tan başkalarını mı şefaatçi ediniyorlar? De ki, onlar hiçbir şeye güç yetiremese ve akıl erdiremeseler de mi? De ki, bütün şefaat Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Parantez Zümer 43-44. Bu ayetlere bakınca Müslümanların nasıl gizli şirke düştükleri görülecektir. Şefaat konusunun yanlış anlaşılması nedeniyle Müslümanlar gönüllerinin kapısını şirk için aralanmış hale getirmekte ve şirk bu aralıktan içeri sızmaktadır. Yukarıdaki ayetlerin Müslümanlara vereceği bilinçle bu gönül kapısının şirke karşı kilitlenmesi temin edilecektir. Cahiliye insanları Allah'ı biliyor, taptıkları sahte tanrıları ise Allah ile kendi aralarında şefaatçi olarak görüyorlardı. Günümüz Müslümanları da aynı büyük hataya düşmektedirler. Şefaat ya Resulallah derken iki büyük hata ile şirke düşülüyor. Birincisi, Hazreti Peygamber'e dua ediyoruz. Oysa dua yalnız Allah'a yapılır. Yüce Allah'ın dışında bir insana yalvarıp dua etmek şirktir. Diğer taraftan Yüce Allah'ın dışında bir varlıktan şefaat beklemek de şirktir. Zümer 43 bunu ifade etmektedir. Şefaatin tamamı Allah'a ait olduğuna göre asla paylaşılamaz. Bir insanın ölünün yatırın şefaatçi olabilmesi için her şeye gücü yetmeli, göklerin ve yerin sahibi ve yöneticisi olmalı, nihai varış yeri olmalıdır. Bu güce sahip olmayanı şefaatçi tayin etmek şirk olmaktadır. Onun için Yunus 18'de Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde bilmeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Haşa! O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. Bu ayetten anlıyoruz ki, mümin kişi şefaati Allah'tan bekler. Herhangi birini şefaatçi tayin etmek, müşriklerin işidir. Böylesine şefaatçi tayin etmek, şu veya şunlar bize şefaat edecek demek, Allah'ın bilemeyeceği bir şeyi ona haber vermekten başka bir şey değildir. Bir bakıma Hucurat 16'da olduğu gibi Yüce Allah'a din öğretmeye kalkmaktır. Birilerini şefaatçi tayin etmek, hem Allah'a iftira etmek, hem ona din öğretmeye kalkma terbiyesizliğine düşmek, hem yalan söylemek, hem de şirk koşmaktır. Bilinçli mümin bu hataların hiçbirine düşmeyendir. Öyle anlaşılıyor ki din alimi ve görevlileri bu bilinci Müslümanlara kazandırmadıkça Müslümanlar hem bu dünyada hem de ahirette şirk ateşinde pişecek, yanacak, kavrulacak, yaptıkları ameller boşa gidecek, şirkin tutsağı olduklarının farkına varamayacaklardır. Mücadele şirkle verilmeli, özelde de yanlış şefaat anlayışı ile cihat yapılmalıdır. 15. Şirk, Allah'tan başkasına davet etmektir. İnsanın Allah'a dua etmesi vardır. Bir de başkasını Allah'a davet etmesi vardır. Din adına insan mutlaka ve sadece Yüce Allah'a davet etmelidir. Kimse kendine, kendi mezhebine, kendi tarikatına, din alimine veya din büyüğüne davet edemez ve etmemelidir. Yüce Allah'ın dışında başka bir kişiye veya şeye davet ederse şirk yapmış olur. Günümüzde Müslümanlar Yüce Allah'ın dışında her şeye çağırmaktadırlar. Bir kısmı kendi mezheplerine, bir kısmı kendi tarikatına, bir kısmı kendi grubuna, bir kısmı da kendine çağırmaktadır. Bu açıdan bakınca İslam alemi şirk kaynamaktadır. Hucurat suresinin 1. ayetine göre sözde alimler kendi görüşlerini, mezheplerini, tarikatlarını Yüce Allah'ın ve Peygamberinin önüne geçirdiler. İşte bu öne geçirme derin bir şirkin başlangıcı olmaktadır. Yüce Allah'a davet konusunun ne denli önemli olduğunu aşağıdaki ayetlerde görmemiz mümkündür. De ki, bana sadece Allah'a kulluk etmem ve ona ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüş de yalnız onadır. Parantez, Ra'd 36. Allah'ın izniyle Allah'a çağıran bir davetçi ve aydınlatan bir kandil olarak gönderdik. Parantez, Ahzab 46. De ki, işte benim yolum budur. Ben Allah'a çağırıyorum. Ben ve beni izleyenler bir aydınlık üzerindeyiz. Allah'ı tenzih ederim ki ben ortak koşanlardan değilim. Parantez, Yusuf 108. Şimdi bu ayetlere konumuz açısından bakarsak şu ifadeleri görüyoruz. Ben yalnız ona çağırıyorum. Allah'a Allah'ın izni ile çağıran bir davetçisin. İşte benim yolum budur. Ben Allah'a çağırıyorum. Bu ifadelerin anlamı nedir? Hazreti Peygamber Allah'a ve Allah'ın izni ile çağırmak zorundadır. Sadece ve sadece Allah'a çağıracaktır. Yüce Allah'tan başkasına, kendine bile çağırması şirkten başka bir şey olmaz. Onun içindir ki Yusuf 108'in sonunda ben ortak koşanlardan değilim demesini Yüce Allah emretmektedir. Din adına iki varlığa birden çağrılamaz. Yol da Allah'ın yoludur. Başka biri yol koyamaz. Yüce Allah'ın yoluna rakip bir yol olamaz. Hazreti Peygamber o yoldan giderken bizler başka yola giremeyiz. Biz de o yolla Allah'a çağırmalıyız. Günümüzün mezhep ve tarikatları kendilerini çağırırken kendilerini kulluğa çağırıyorlar. Onlar hep kul aramaktalar. Onların çağrısına uyanlar bütün beyinlerini, iradelerini onlara teslim etmekte, akıllarını, kimliklerini kurban etmekte, farkına varmadan onları tanrılık makamına oturtmaktadırlar. Bu sahte tanrılar Müslümanların zihnini boşaltmakta, gönüllerinden tevhid inancını söküp almakta, düşünce kapasitelerini kurban etmektedirler. İşin en kötüsü bu sahte tanrıların ve onlara uyanların da kendilerinin Müslüman olduklarını hissetmekte olmalarıdır. 16. Şirk, ibadeti paylaşmaktır. Müşrikler Allah adına infak yapılmasını, hayırda bulunulmasını bilirler. Ancak kendi sahte tanrıları içinde infak yaparlar. Böylece hayırları tanrılar arasında paylaşırlar. İşte bu paylaşım şirkin ortaya çıkışı olmaktadır. Yüce Allah bunu şöyle anlatmaktadır. Onlar Allah'ın yarattığı ekin ve davar gibi şeylerden bir pay ayırırlar. Kendi zanlarınca bu Allah'ındır, bu da ortaklarımızındır derler. Ortakları için olan Allah'a ulaşmıyor, Allah için olan ortaklarına ulaşıyor. Bunlar ne kadar kötü hükmediyorlar. Parantez, En'am 136. Ayette geçen ve ortaklar diye manalandırdığımız şuraka kelimesi, maddi veya hayali, sahte tanrılar anlamına gelmektedir. Müşrikler infak denen ibadeti gerçek Allah ile bu sahte tanrılar arasında paylaşıyorlardı. Böylece şirke yeni bir tanım doğmaktadır. Şirk, ibadetin paylaşımı demektir. Bakara suresinin 272. ayetinde yapacağınız infakı sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapmalısınız buyurulurken bu tarz şirke düşmemeleri amaçlanmaktadır. Yine Bakara 272'de yapılan infakın yapanın yararına olduğu, sevabının yapan kişiye ödeneceği vurgulanmaktadır. Diğer taraftan Fussilet 46'da iyi bir iş, amel yapanın kendi yararına olacağı gündeme getirilmektedir. Netice olarak diyebiliriz ki bir mümin şunu bilmelidir. İbadet parçalanamaz. Yapılan infak, okunan Kur'an, kesilen kurban, yapılan hac parçalanamaz. Olsun babamın, anamın, geçmişlerimin canı için, Allah rızası için denemez. İbadet sadece ve sadece Allah rızası için yapılır. Niyete herhangi bir varlık eklenemez. Niyet parçalanamaz. Efendim, biz Allah rızası için yapıyoruz ama sevabını geçmişlerimize veriyoruz diyerek savunma yapılamaz. Ölü için bir başkası kurban kesemez, hacca gidemez, Kur'an okuyamaz. Kaf suresinin 17. ayetine göre amellerimizi yazan iki melek bizim sağ ve sol omuzumuza otururlar. İnsan ölünce bu meleklerin görevi biter. Bizim yaptığımız amelden o ölünün meleklerinin nereden ve nasıl haberi olacaktır? Bir insanın ibadetini başka birinin defterine yazmak mümkün değildir. O zaman ibadet Allah ile ölüler arasında parçalanır ki bunun adına şirk denir. İbadeti hem Allah hem de ölü için yapmanın adı En'am 136'ya göre şirktir. Dinin şu kuralı her zaman hatırda tutulmalıdır. Kimse kimsenin ibadeti ile cennete gidemez. Kimse kimsenin günahı ile cehenneme de gidemez. Hazreti Peygamber kızı Hazreti Fatıma'ya "Seni ben bile kurtaramam." derken "Biz başkalarını nasıl kurtarıyoruz? Olsun Allah için veya olsun Allah rızası için." niyeti asla parçalanamaz. Parçalanırsa tevhid inancı da parçalanır ve şirke düşülür. On yedi. Şirk, tevhid inancını ağır gösterendir. Yüce Allah bu konuyu şu şekilde gündeme getirmektedir. Senin kendilerini çağırdığın bu esas müşriklere ağır geldi. Parantez Şura 13. Tevhid inancı anlamında tercüme ettiğimiz ve bu esas dediğimiz dinin temeli olan ilkedir. Tevhid inancı onlara ağır geldiği için mi müşrik oldular, yoksa müşrik oldukları için mi tevhid inancını ağır gördüler? Hazreti Peygamber dönemine bakarsak, müşrik oldukları için tevhid inancını ağır gördüler diyebiliriz. Ama biz şu genellemeyi de yapabiliriz. Şirk, tevhid inancını ağır görmektir. Tevhid inancının ağırına gitmesidir. Tevhid inancını benimsemek müşriklere ağır bir iş gelmiş ve gelmektedir. Başka bir ifadeyle şirkten tevhid inancına geçiş için gerekli olan gönüldeki değişim onlara ağır gelmiştir. Gönül tevhid inancından yana değişime hazır değilse değişim ona ağır gelecektir. Bir maddi yük vardır, insana ağır gelir. Bir de manevi yük vardır, gönüle ağır gelir. Müşrikler için en ağır yük tevhid inancıdır. Aslında ağır gelen şirk olmasına rağmen şirk hastalığına yakalanan müşrik tevhid inancını ağır görmeye başlayacaktır. Yüce Allah Araf 157'de sırtlarındaki yüklerini ağırlıklarını indirir buyururken şirk yükünü ifade etmektedir. Ayetin bu kısmı ile Şura 13. ayeti bir araya getirirsek ağır gelen yükün şirk yükü olduğunu anlamak kolay olacaktır. Fakat şirkin ağırlığı altında ezilenler elbette tevhid inancını ağır görecektir. Onun içindir ki şirk nedir sorusuna tevhid inancını ağır görmektir, göstermektir cevabını vermekteyiz. İşte Hazreti Peygamber'in görevlerinden biri insanların altında inledikleri şirk yükünü indirmek olmuştur. Din eğitimi de dünya çapında bu görevi ve sorumluluğu yüklenmelidir. Ama kendileri şirk batağında olanlar bu sorumluluğun altına giremez ve bu görevi yerine getiremezler. 18. Şirk düşmanlık oluşturmaktır. Şirk tevhid inancının düşmanıdır. Onun için tevhid inancını savunanların düşmanı müşrikler olmuştur. Hazreti Nuh'tan itibaren her peygamberin düşmanı müşrikler olmuştur. Bu durum tevhid inancı ile şirkin yapılarından kaynaklanmaktadır. Şimdi peygamberlerden örnekler verebiliriz. Onlara Nuh'un haberini oku. Hani o kavmine demişti ki, ey kavmim, eğer benim aranızda durmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geliyorsa, ben sadece Allah'a güvenip dayanırım. Siz de ortaklarınızla beraber toplanıp yapacağınızı kararlaştırınız. Sonra işiniz başınıza dert olmasın. Ondan sonra aldığınız kararı bana uygulayınız ve bana mühlet de vermeyiniz. Parantez Yunus 71. Bir önceki bölümde belirttiğimiz gibi Hazreti Nuh'un peygamberliği ve Allah'ın ayetlerini hatırlatması müşriklere ağır geldi. Bu ağırlık Hazreti Nuh'a düşman olmalarına sebep oldu. Demek ki gönül şirkten gebe kalınca düşmanlık doğuruyor. Daha sonra müşriklerin Hazreti İbrahim'e yaptıklarına baktığımızda parantez Enbiya 52-70 aynı düşmanlık şeklini görmemiz mümkün olacaktır. Firavun'un Hazreti Musa'ya ve kardeşi Harun'a karşı beslediği düşmanlığın altında da şirk vardır. Yahudilerin peygamberleri öldürmeleri parantez Nisa 155 ve Hazreti İsa'yı öldürmeye teşebbüs etmelerinin altında hep tevhid inancı ile şirkin çatışması vardır. Şirk öylesine bir düşmanlık oluşturuyor ki peygamberlerin öldürülmesine kadar uzanıyor. Müşrikler Hazreti Peygamber için 3 proje üretiyorlardı. Hani inkarcılar seni bağlayıp bir yere hapsetmek ya da öldürmek veya seni yurdundan çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarken Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzağı boşa çıkaranların en iyisidir. Parantez Enfal 30. Hazreti Peygamber'e karşı besledikleri düşmanlığı ve hangi tuzakları kurmakta olduklarını Yüce Allah haber vermektedir. Netice olarak diyebiliriz ki şirk denen bataklıktan çıkan ağacın adı düşmanlıktır. Kısaca şirk düşmanlıktır. Onun içindir ki Yüce Allah Maide 82'de müşriklerin müminlerin azılı düşmanı olduğunu söylemektedir. Şirk düşmanlığının başka bir örneği Cin 19'dadır. Allah'ın kulu Allah'a dua etmek üzere kalktığında müşrikler neredeyse üzerine çullanacaklardı. Ayet, tevhid inancını savunana kalabalık halinde ve çeşitli şekillerde saldırıda bulunmayı ifade etmektedir. Bu saldırının perdi boyutu olduğu gibi uluslararası boyutu da vardır. Haçlıların yani Hristiyan müşriklerin tevhid inancını savunan Müslümanlara karşı Haçlı seferine girişmeleri buna bir örnek olarak verilebilir. Şirk, sahte bir din olduğu için din alanını düşmanlık alanına çevirmektedir. Bu konuda inkar psikolojisinin sosyal hayata yansıması da düşmanlık doğurmakta, başka bir ifadeyle düşmanlığa dönüşmektedir. Kısaca, şirk ve inkar psikolojileri sosyal hayata geçince doğaları değişip düşmanlık yapısına bürünmektedirler.